Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 31, Ordu Beheş 1401, Hicri Gamer 19, Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 21 Mayıs 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, farklı bir açıdan 8 yıllık ulusal savunma yılları, İran'daki yenilikler, kalıcı ıtır, ayetlerin hikayesi ve Nehcül Belaha öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, devrimci olmayan fikirler ve ekonomideki kusurlu yapılar düzeltilsin dedi. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Viyana'da anlaşmaya varma konusunda iyi niyetli ve iradeye sahip olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana görüşmelerinin taraflar arasındaki temaslar kesilmedi açıklamasında bulundu. Tahtirevancı yaptırımlar uygulamakla birlikte Suriye'nin zor insani durumuna önem vermek ikiyüzlüktür dedi. Şam'ın güneyindeki ırkçı İsrail'in saldırısında 3 kişi şehit oldu. Amerikan Temsilciler Meclisi Ebu Akil'i Washington'un mali desteğiyle öldürüldü dedi. Rusya'ya yönelik siber saldırganlık başarısız oldu. Buna karşı Rusya hazırlıklı olduğunu ilan etti. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Muhammed Cevad Hacı Al-Ekberi, devrimci olmayan fikirler, etkili usuller, yozlaştırıcıların akışı ve İran ekonomisindeki kusurlu yapılar düzeltilmeli dedi. Hocetül İslam Al-Ekberi, Tahran'daki dünkü Cuma Namazı hutbelerinde İran hükümetinde sübvansiyonların yaygınlaşmasına atıfta bulunarak şöyle dedi. Bu bazı temel ballar konusunda uzmanlar arasında bir fikir birliği meseledir ve herkes reformların yapılması gerektiğine ikna olmuştur. Tahran Cuma Namazı Hatibi, dünya ekonomik koşulları, kuraklık, Ukrayna'daki savaş ve diğer sorunlar gibi çeşitli faktörleri atıfta bulunarak, sübvansiyonları zamanında ödeyin ve sistemde gerekli düzeltmeleri yapın. Zira günümüzde dünyanın belli başlı ülkeleri ihracatçı konumundan ithalatçı konumuna geçmiş ve bazı ülkelerde temel mal kotaları gündeme gelmiştir dedi. Demokratikleştirme ve sübvansiyonların adil dağılımı savunmasız grupların satın alma gücünü artırmak ve kaçakçılık yoluyla ülkeden milli sermaye çıkışını önlemek amacıyla İran hükümeti tarafından başlatılan önemli bir ekonomik projedir.
Hazreti Masum'a selamlı aleyha külliyesi mütevelli heyeti başkanı Seyyid Muhammed Said'i, Hindistan Yeni Delhi Camii imamı Şah Seyyid Ahmet Buhari, Hindistan ve Bangladeş'in bir grup İslam alimiyle görüşmesini yaptığı açıklamada İran ve Hindistan'ın tarihi köklere sahip olduğunu belirterek İslam inkılabı rehberinin Hint kıtasına özel bir ilgisinin olduğunu söyledi. Ayetullah Seyyid Muhammed Said ayrıca şöyle dedi. İslam İran, Hindistan halkı tarafından sevildiği gibi düşmanlar tarafından nefret edilmektedir. Bu bir meşruiyet işaretidir. Zira Kur'an-ı Kerim peygamberi tarif etmiştir. Peygamber düşmanlara sert, Müslümanlara yumuşak davranmıştır. Dünya Şiilerin 8. imamı Hazreti Rıza Aleyhisselam'ın kız kardeşi Hazreti Fatma Masume'nin mukaddes türbesi Tahran güneyindeki kutsal kum şehrinde bulunuyor.
İran Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği Dış Politika Şefi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Tahran'ın Viyana'da bir anlaşmaya varma konusundaki iyi niyetini ve iradesini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde yaptırımların kaldırılmasına yönelik yürütülen Viyana görüşmelerine ilişkin son gelişmeleri ve Ukrayna krizi dahil uluslararası önemli gündemi değerlendirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Temsilci Yardımcısı Enrico Mora'nın Tahran ziyaretine değinen Emir Abdullayan, Mora'nın Tahran ziyaretinde girişimlerimiz oldu. İran İslam Cumhuriyeti olarak güçlü ve kalıcı anlaşmaya erişme konusunda ciddiyiz. Tahran iyi bir anlaşmaya varılması için gerekli iyi niyetiyle iradeyi göstermiştir ifadesini kullandı. Borrell ile Mora'nın bu doğrultudaki çalışmalarından dolayı ona teşekkür eden Emir Abdullahian, Ukrayna krizine değinerek İran'ın Ukrayna dahil dünyanın neresinde olursa olsun savaşa karşı çıktığını söyledi. İran'ın Yemen, Afganistan, Ukrayna gibi krizlerde çifte standart uygulamadığına dikkat çeken Borrell, İran, Kiev'li Moskova'yı diyaloğa ve savaşı bitirmeye çağırıyor ve bu krizin çözüm yolunun diplomasiyle müzakereden geçtiğine inanıyor. Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları ile yaptığım görüşmelerde de barış ve istikrarın sağlanması için arabulucu olmaya hazır olduğumuzu dile getirdim değerlendirmesinde bulundu. Borrell, İran'ın Viyana görüşmeleri çerçevesinde de öne sürdüğü girişimlerine vurgu yaparak diyaloğun yeni rotasında ve çözüm odaklı yoldayız. Tahran ile Washington arasındaki görüşlerin yakınlaşması için sürekli çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir sonuca varılması hususunda ümitliyiz diye kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinin durumu ile ilgili olarak görüşmelerin taraflar arasındaki temasların kesilmediğini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana müzakerelerinde özel kesintiye rağmen müzakerelerin taraflarının anlaşmaya varmak için çabalarını sürdürdüklerini söyledi. Zaharova, nükleer anlaşmaya alternatif hiçbir anlaşmanın olmadığını da belirterek Enrico Mora'nın Tahran ziyaretinin olumlu olduğunu söyledi. Yaptırım görüşmelerinin koordinatörü Enrico Mora, geçen salı günü Tahran'a gelmiş ve İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagri Keney ile birkaç saat görüşmüştü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de yaptırımların kaldırmasına ilişkin Viyana müzakerelerinde Avrupa Birliği temsilcisiyle yapılan son istişareleri dayanarak bu görüşmelerin kalan sorunları çözme için devam edeceğini vurgulamıştı.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcilik adaşesi Ali Hacilari, göçmenlik alanında uluslararası işbirliğini geliştirme gereğini vurguladı. Erne'ye göre Ali Hacilari dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada şöyle dedi. İran'a yapılan 8 yıllık savaşın başlangıcından bu yana İran tek taraflı zorlayıcı tedbirler ve tek taraflı yaptırımlar dahil her türlü düşmanlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Milyonlarca mülteci, göçmen ve yerinden edilmiş kişinin yanı sıra yasa dışı yabancılara da ev sahipliği yapıyor. Hacilari konuşmasının bir başka bölümünde Birleşmiş Milletler'in tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan hakları üzerindeki etkisinden sorumlu özel temsilcisi 2 gün önce Tahran ziyareti sırasında konuya açıklık getirdi dedi ve konuşmasına şöyle devam etti. Şu anda İran'da 500.000'den fazla Afgan çocuk yaşıyor ve Birleşmiş Milletler kuruluşları tek taraflı yaptırımlar nedeniyle bu savunmasız nüfusa karşı yükümlülüklerini yerine getiremiyor. İranlı diplomat ne yazık ki Afganistan'daki son zorluklarla birlikte yine bir mülteci dalgasıyla karşı karşıyayız dedi. Ali Hacilari,
Söylenenler göz önüne alındığında uluslararası toplumun sorumlu üyeleri olarak etkili kapasite geliştirme önlemleri alma ve o yıllardır süren bu misafirperverliğin ağır yükünün bir kısmını taşıma göreviniz olduğunu size hatırlatmam gerekiyor. Çünkü İran bu büyük kalabalığa ev sahipliği yapmamış olsaydı elbette onlarla kendi sınırlarınızın arkasında karşılaşacaktınız ve şimdi onunla ne yapacağınızı bilemeyecektiniz dedi.
İran'ın Pekan takımı 12. kez Asya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı kazandı. 2022 Asya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın final maçı dün akşam Tahran'da 12 bin kişilik Azadi Salonu'nda gerçekleşti. Ve Pekan takımı bu önemli müsabakanın kupasını 8. kez kazanarak dünya müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Final maçında Tahran Pekan takımı ile Japonya'nın Santori takımı karşı karşıya geldi ve İran Pekan takımı rakibini setlerde 3-2 yenmeyi başardı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Suriye'deki zor insani duruma önem verme ve aynı zamanda Suriye halkına tek taraflı yaptırımlar uygulama iddiasının ikiyüzlülük olduğunu söyledi. Suriye 2011'den bu yana Amerika'nın en sert yaptırımlarına maruz kaldı. İran'a göre İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi dün Suriye'deki insani meselelerle ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Suriye'ye yönelik herhangi bir girişim Suriye hükümeti tarafından desteklenmeli ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. İran İslam Cumhuriyeti üst düzey diplomatı Suriye halkının durumuna atıfta bulunarak dış müdahale, terör ve 10 yılı aşkın İşgal Suriye halkının hayatını mahvetti dedi.
Öte yandan Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi Bessam Sebbak yasa dışı yabancı askeri varlığın sona erdirilmesi ve Suriye halkına dayatılan tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı. Suriye'deki insani durumla ilgili dün düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda Büyükelçi Sebbak, Suriye hükümetinin ekonomik ve sosyal istikrarı sağlamak ve Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için gösterdiği çabaların bazı batılı ülkelerin ve müttefiklerinin düşmanca uygulamalarında ısrarları, Birleşmiş Milletler şartı hükümleri ve uluslararası hukuk ilkelerinin sürekli ihlalleriyle çatıştığını belirtti. Büyükelçi Sebbak, Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatı kesimlerinde ayrılıkçı milisler ve terör örgütleri tarafından kontrol edilen belirli bölgelerde ekonomik faaliyetlerde bulunmak için ruhsat verilmesine ilişkin son kararının Amerikan yönetiminin bu yasa dışı oluşumlara doğrudan desteğini temsil ettiğini belirtti. Sebbak, Suriye'nin davet edilmemeye devam etmesi, Rusya'nın katılımının dışlanması ve Birleşmiş Milletler sponsorluğunu kaybetmesi ışığında bu ay sözde Brüksel Konferansı'nın bir kopyasının düzenlenmesinin insani meseleleri siyasallaştırmaları ve uluslararası kabul görmüş insani eylem ilkelerinden sapmalarıyla tanınan Batı ülkelerin bir araya geldiği anlamına geldiğini işaret etti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı ayrılıkçı komploların uygulanmasının Amerika ve Siyonist rejiminin çıkarına olduğunu belirtti. Suriye, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge kurulmasına ilişkin açıklamalarını kesinlikle reddettiğini belirterek kendilerine bu suç projelerini finanse etmeyi taahhüt eden ülkelere bu rejimin şeytani hezeyanlarını gerçekleştirmek için desteğini derhal bırakmaları çağrısında bulundu ve bu komploya çeşitli meşru yollarla karşı koyacaklarını vurguladı. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması ilişkin yaptığı ucuz açıklamaların ardından bu rejimin Suriye'yi topraklarının ve halkının birliğine karşı çizdiği saldırgan düşmanca oyunları ortaya çıkıyor dedi.
Öte yandan terör rejimi İsrail'in Şam'ın güneyindeki bazı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 3 sivil şehit düştü. Bazı maddi hasarlar meydana geldi. Askeri bir kaynak dün Sana Ajansı'na yaptığı açıklamada bu akşam saat 11 sularında düşman İsrail, Şam'ın güneyindeki bazı noktaları hedef aldı. İşgal altındaki Suriye Golan yönünden karadan kıraya füzelerle bir saldırı gerçekleştirdi. Hava savunma sistemlerimiz ise düşman füzelerine karşılık verip çoğunu düşürdü dedi. Söz konusu kaynak ayrıca terör rejimi İsrail'in saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiğini, bazı maddi kayıpların yaşandığını söyledi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Mustafa Bedrettin'in şehadet yıldönümünü yaptığı konuşmada, "Şehit Bedrettin cesur bir insandı," dedi. Hizbullah'ın askeri kanadının komutanı Şehit Bedrettin, 13 Mayıs 2016'da Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir askeri havaalanı yakınında terörist roket ve topçu saldırısında şehit düştü. Seyit Mustafa Bedrettin'in şehadetinin 6. yıl dönümü vesilesiyle konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah şunları söyledi. Seyit Bedrettin hayatını ve gençliğini emperyalizmle yüzleşmek ve Siyonist plana karşı savaşmak için harcadı. Filistin meselesine de değinen Nasrullah, Filistin halkının artık Arap devletlerini, Arap Birliği'ni, Güvenlik Konseyi'ni ve Birleşmiş Milletleri beklemediğini ve son 20 yılda Filistin halkını terk etme seçeneğine olan inancının ezici olduğunu söyledi. Nasrullah, Filistin ve mazlum milletlere yönelik İran İslam Cumhuriyeti'nin desteklerini de takdir etti.
Haber kaynaklarının dün bildirdiğine göre Batı Şeria'da Siyonist İsrail askerleri ve Filistinli dirençliler arasında çıkan çatışmalarda 69 kişi yaralandı. Irkçı İsrail askerleri ve Siyonist yerleşimciler her gün çeşitli bahanelerle Filistin'in mazlum halkını şehit ediyor, yaralıyor ya da tutukluyor. Filistin Today'in bildirdiğine göre Siyonist İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Bita kasabası çevresinde Filistinli gençlerle çatıştı, onlara ateş açtı, çok sayıda Filistinli genci yaraladı.
Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez bir Instagram videosunda Irkçı İsrail ordusunun Washington'un mali yardımıyla El Cezire gazetecisi Şirin Ebu Akkali'yi öldürdüğünü söyledi. İrna'ya göre Alexandria Ocasio-Cortez, "Ödediğimiz vergiler Irkçı İsrail'in eylemlerine yardımcı oluyor. Biz Amerika'da sigortayı bile ödeyemiyoruz ama bu eylemlere katılıyoruz," dedi. Amerikan temsilcisi Irkçı İsrail'in geçen yıl Gazze şeridindeki bir medya binasını bombalamasına atıfta bulunarak, "Geçen yıl tam bir medya binası bombalandı. Bu eylemler Amerika'nın rızası olmadan kesinlikle mümkün değildir," dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan, Johnson'a teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tavrını net şekilde bir kez daha ortaya koyan Erdoğan, "Batı bunları geziyor, kolluyor, diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız net. Bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz," ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Mariupol'daki Azov Stalçelik Fabrikası'nda dün itibariyle 1908 aşırı milliyetçinin teslim olduğunu, daha önce de fabrika arazisinde kuşatılan 1387 deniz piyadesinin silah bıraktığını açıkladı.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da operasyon başlatmasından beri ülkesine karşı gerçek bir enformasyon savaşı açıldığını ve siber saldırıların kat be kat arttığını belirtti.
Finlandiya Devlet Doğalgaz Şirketi Gazprom, Rusya'nın 21 Mayıs'ta yani yarın Finlandiya'ya gaz akışını Moskova saatiyle 7'de keseceğini duyurdu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın gıda krizindeki desteklenmesi etrafında. İran'ın Birleşmiş Milletler Elçisi ve Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanci, Perşembe günü yaptığı açıklamada bütün dünya gıda kıtlığından etkilendi. İran İslam Cumhuriyeti ise Birleşmiş Milletler'in gıda güvensizliği ile ilgili sorun giderici çabaları destekliyor, dedi. Tahterevanci Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada gıda güvensizliği, iklim değişikliği, Covid-19 salgını ve çeşitli uluslararası çatışmaların olumsuz etkileri 40 yıldan fazla bir süredir Amerikan yaptırımlarına maruz kalmış İran'da dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkiledi dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Elçisi Ukrayna Savaşı sebebiyle buğday, mısır ve yağlı tohumlar gibi stratejik gıda ürünlerinde eşi benzeri görülmemiş bir kıtlık yaşanmasını ve savaşın bu ürünlerin üretim ve ihracatını olumsuz etkilemesi sebebiyle dünyada gıda krizine atıfta bulundu. Bu bağlamda buğday ve yağlı tohumların ana üreticisi ülkeleri Rusya ve Ukrayna dünya buğdayının yaklaşık %30'unu ve dünyadaki yağlı tohumların yaklaşık %80'ini üretmekteydi ve bunların çoğu Afrika ve Batı Asya'ya gidiyordu. Rusya dünyanın en büyük kimyasal gübre ihracatçılarından da sayılır. Ancak Rusya'ya karşı geniş çaplı Batı yaptırımları bu hayati ürünün dünya tarım sektörüne ihracatını büyük ölçüde durdurdu. Sonuçta Rusya ve Ukrayna dünya tahıl pazarında önemli oyuncular ve iki ülke arasındaki savaş başta buğday, mısır ve yağlı tohumlar olmak üzere dünya gıda fiyatlarının artmasında önemli faktör oldu. Bu artış korona yaygınlarının azalmasının ardından bu ürünlere olan talep ve üretim maliyetleri de arttırdı.
Tabii ki iklim değişikliği gibi uzun vadeli faktörlerin yağış düzeni değiştirmesi ve dünyanın farklı bölgelerindeki uzun vadeli kuraklıklar bu krize katkıda bulundu. Aynı zamanda koronavirüs salgını birçok ülkenin ekonomik büyümesini olumsuz etkilemiş ve bunun sonucunda tarımsal faaliyetler de dahil olmak üzere üretim sektörlerini etkilemiştir. Aynı zamanda korona salgının gönüllü olarak sona ermesi ve küresel gıda talebini artırmıştır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres artan gıda krizi başlıklı oturumda şu açıklamada bulundu. Sadece 2 sene içerisinde gıda güvenliğine maruz kalanların sayısı 2'ye katlanmış ve 135 milyondan 276 milyona yükselmiştir. 2016'dan bu yana %500'den fazla bir artışa işaret eden yarım milyondan fazla insan kıtlık içinde yaşamaktadır. Tüm bunlar İran'ın da içinde bulunduğu Batı Asya bölgesi başta olmak üzere dünyada bölgesel çatışmaların ortaya çıkması ve devam etmesiyle birlikte bu hassas bölgede gıda güvensizliği konusunun oldukça ön plana çıkmasına neden olmuştur. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi bu konuda şunları söyledi. Afganistan'da 22 milyon insan gıda güvensizliğine maruz kalmış ve acil yardıma muhtaç durumda. Ayrıca 2022'nin başlarında Yemen'deki akut gıda güvensizliği 2021'in başlarına kıyasla ihtiyaç sahibi insan sayısında %8'lik bir artışla daha da kötüleşti. Filistin'deki insani durum onlarca yıllık işgal ve İsrail rejiminin apartheid politikaları nedeniyle kötüleşmiş ve altyapıyı bozmuştur. Ayrıca hayati kaynaklara erişimi de kısıtlamış durumdadır. Dünyadaki gıda krizi konusu Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler Gıda Programı ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü de dahil olmak üzere bu uluslararası örgütün yetkilileri tarafından özel ilgi ve dikkat görmüştür. Bu konuda defalarca uyarılar yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda Programı Direktörü David Basley, bu hususta artık artan yakıt fiyatları ile karşı karşıyayız. Ayrıca gıda fiyat artışları, ulaşım fiyatları artışları da yaşanmaktadır. Bu özellikle dünyanın yoksul insanları için şu anda kaosa neden oluyor. Ancak bu sorunlar sadece yoksulları etkilemeyecek. Ukrayna savaşının ardından küresel gıda güvenliğinin durumunu açıklayan FAO Genel Direktörü, önümüzdeki aylarda dünya gıda fiyatlarının artacağını da öngördü.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın ırkçı İsrail'in Ukrayna'ya silah göndermesini eleştirisi etrafında. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov'un Perşembe günü Tel Aviv son tavrıyla sert bir dille eleştirmesiyle Rusya'nın Siyonist İsrail ile ilişkilerinde Ukrayna'ya yönelik tutumu sebebiyle artan gerilimler belirgin hal aldı. Bu bağlamda Siyonist rejimi dengeli bir rol ve pozisyon almaya çağıran Bogdanov şöyle dedi. Tel Aviv'in pozisyonları Rusya'yı ümitsizliğe uğrattı. İsrail askeri teçhizatının Ukrayna ordusuna gönderilmesini Tel Aviv'in Moskova'ya karşı düşmanca tavrının bir işareti olarak eleştiren Rus yetkili, Moskova'nın Ukrayna ordusunu donatmak için İsrail askeri teçhizatını gönderme konusuna olumsuz yaklaştığını vurguladı. Terör rejimi ise çarşamba günü Ukrayna ordusuna 2000 miğfer ve 500 kurşun geçirmez yelek gönderdiğini bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, ülkesinin ırkçı İsrail'in Rusya'ya yönelik düşmanca politikası ve Ukrayna'ya verdiği destek karşısında şaşırdığını ve Moskova'nın Tel Aviv liderleriyle görüşmekte ilgilendiğini belirtti. Terör rejimi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu kınamış ve çatışmanın başlangıcında bu konuda sözde arabuluculuk pozisyonu almış, ancak yavaş yavaş Moskova'ya karşı daha sert ve eleştirel bir tavır almıştır. Şimdi de Ukrayna ordusuna askeri teçhizat göndermektedir. Siyonist rejim pratikte Batı cephesinde Rusya'ya karşı yer almıştır. Bu duruş Moskova'nın şiddetli bir şekilde İsrail karşıtlığını kışkırttı. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Siyonist rejimi Ukrayna'daki neonazileri desteklemekle suçlamıştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Yair Lapid'in açıklamalarını eleştiren Zaharova, onun tarihle çelişen açıklamaları Moskova'nın dikkatini çekmektedir. Genel olarak mevcut durum, Tel Aviv hükümetinin Kiev'deki neo-Nazi rejimini destekleme yaklaşımını yansıtıyor, dedi. Zaharova, Ukrayna Cumhurbaşkanı Yahudi köklerinin Ukrayna'da neo-Nazi'nin yayılmasını desteklemeyeceğini garanti etmediğini yineledi. Yaklaşık 3 hafta önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tartışmalı sözleri Moskova ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde büyük tartışmalara yol açtı. Irkçı İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail yetkilileri tarafından geniş çapta kınanan sözlerden kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Lavrov'dan özür dilediğini iddia etti. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov iddiaları yalanladı. Şimdi Ukrayna'ya sözde İsrail insani yardımını göndermeye ve ardından Kiev'e askeri teçhizat göndermeye başlamasıyla Tel Aviv'in gerçekten Rusya'nın zararına Ukrayna savaş arenasına girdiği ortaya çıktı. İsrailliler Ukrayna'ya yaklaşık 100 ton insani yardım gönderdiğini ve 6 hafta boyunca Ukrayna batısında bir sahra hastanesi kurduğunu iddia ediyor. İsrail'in Ukrayna savaşındaki tutumunun kademeli olarak tersine çevrilmesi Tel Aviv ile her zaman mükemmel ilişkilere sahip olduğu düşünülen ve İsrail liderlerini her zaman sıcak bir şekilde karşılayan Rusya için çok ağır patladı. Tabii ki Tel Aviv'in bu düşmanca eylemleri Moskova'nın gözünden uzak kalmamış ve dolayısıyla Rusya'nın Siyonist rejimin bu eylemlerine tepkileri de yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Bunlar arasında Hamas heyetinin Moskova'daki sıcak karşılanması da yer alıyor. Ayrıca ilk kez İsrail'in Suriye'deki mevzilere yönelik son hava saldırılarına karşı Rusya'nın S-300 hava savunma sistemlerinin ateşlenmesine ilişkin bir rapor yayınlandı. Tabii ki bu eylem Tel Aviv ve Ukrayna'ya karşı destekleyici eylemlerin yanıtsız kalmayacağına dair bir uyarı sayılır. İsrail medyası bir analizde Rusya'nın Suriye'deki rejim savaş uçaklarına ateş açmasının Moskova'nın İsrail'e karşı tutumunda önemli bir değişikliği gösterebileceğini belirtmişti. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 31 Ordubehiş 1401, Hicri Kamere 19 Şevval 1443 ve miladi 21 Mayıs 2022 Cumartesi. 27 yıl önce bugün Hicri Kamere 19 Şevval 1416'da Mısırlı çağdaş düşünürlerden Şeyh Muhammed Gazali vefat etti. Hicri Kamere 1334'te dindar bir ailede dünyaya gelen Gazali, sonraları İslam dünyasının önde gelen düşünürlerinden sayılı. Gazali 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberledi ve 26 yaşında Mısır'ın El-Eser Üniversitesi'nden mezun oldu. ...1178 yıl önce bugün Hicri Kamere 19 Şevval 265'te İran'da Safariler Hanedanı'nın kurucusu Yakup Leys Safari, İran'ın eski kentlerinden Cundişapur'da vefat etti. Yakup Leys Safari'nin cesurca şahsiyete sahip olması, halkın ona büyük ilgi duymasına neden oldu ve İran'ın güneydoğusundaki Sistan halkı ise Yakup Leys Safari'yi hakim olarak seçti. Safari bir süre sonra güç kazandı ve taraftarlarının yardımıyla İran'ın birkaç kentini ele geçirdi ve Sistan bölgesinde güçlü bir hükümet kurdu. Hicri Kamere 261'de büyük bir ordu ile Abbasi hükümdarlarının başkenti olan Bağdat'a girdi ancak Abbasiler karşısında yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. Bu yenilgiden sonra Yakup Leys güçlerine Bağdat'a yeni bir saldırı için hazırlarken hastalandı ve kısa bir süre sonra öldü. ...106 yıl önce bugün 21 Mayıs 1916'da Amerikalı ünlü yazar Harold Robbins dünyaya geldi. ...101 yıl önce bugün 21 Mayıs 1921'de Rus ünlü fizikçi Andrei Sakharov Moskova'da dünyaya geldi. ...24 yıl önce bugün miladi 21 Mayıs 1998'de General Muhammed Suharto, Endonezya'da 33 günlük zorba iktidarı ardından istifa etmek zorunda kaldı. 1965'te Ahmet Sukarno'ya karşı darbe yapan Suharto iktidara geçti. Onun döneminde siyasi özgürlükler tamamen kısıtlandı. ...20 yıl önce bugün 21 Mayıs 2002'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayıyla çeşitli ülkelerde kalkınma ve diyalog için dünyada kültürel çeşitlilik merasimi ilk defa düzenlendi. Bugünün ilan edilmesi önerisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kültür ve Bilimsel Teşkilatı UNESCO tarafından Genel Kurul'a sunuldu. ...16 yıl önce bugün 21 Mayıs 2006'da Montenegro referandumun yapılması ardından Sırbistan'dan bağımsızlığını elde etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Müzik
Muhterem dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık Kutsal Sanma Yılları isimli dizi sohbetimizin 13. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı mücahitlerin emsal teşkil edecek bir cesaret göstererek işgal edilen toprakları Irak Baas rejiminden nasıl geri aldıklarını ele alacağız.
Bu dizi sohbetimizde Sadamar İran'la dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özel yanlarını ve uzun vacumasız bir savaşa karşı İran milletinin 8 yıllık direnişinin farklı yönlerini yeniden ele almaya çalışacağız.
Evet, bu savaşın diğer savaşlardan farklı bir özelliği olarak Saddam'ın Baas rejimine karşı İran'ın savaş cephelerindeki manevi ve ahlaki atmosferinden bahsettik. Irak'ın teçhizat ve insan gücü bakımından İran ile arasındaki eşitsizliği ve Saddam rejimini geniş çaplı desteği göstermek için daha önceki birkaç programda Irak güçlerinin imkanlarını ve Amerikan ile Arap ülkelerinin Irak Baas ordusuna desteğini tartışmıştık. Saddam rejimi için bölgedeki Arap ülkelerin desteklerini de ele almıştık.
İran İslam Cumhuriyeti'ne dayatılan savaşın özelliklerinden biri, iki süper gücün, Batı ve Doğu süper güçlerin Saddam rejimine desteğiydi. İran İslam devrimi, iki süper gücün yani Batı ve Doğu'nun uyduları üzerindeki hegemonyasına meydan okudu ve kurtuluş hareketleri için bir model haline geldi.
Saddam rejimi Sovyet etkisi altındaydı ancak Amerika İslam Cumhuriyeti'ni devirmek için rejimden herhangi bir desteği esirgemedi. Sovyet hükümeti Amerika Birleşik Devletleri gibi İran-Irak savaşında başlangıçta tarafsızlığını ilan etti ve tarafsız görünmek için Irak'a silah göndermeyi erteledi. Ancak Irak'taki Baas rejiminin zorluklarını ve baskı görmelerini hafifletmek için Doğu Avrupa'daki müttefiklerini Irak'ın silah ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Yardımı Bulgaristan, eski Çekoslovakya ve Polonya sağladı. İran, Sovyetlerden Irak'ın İran'a saldırısını kınamasını istedi. Ancak Sovyetler Birliği bunu reddetti. İran'ın Irak'a yönelik başarılı hamlelerinin başlamasıyla birlikte Sovyet politikası değişti ve sonuç olarak İran'ın savunma amaçlı saldırılarını şiddetle kanadı ve İran'ın kazanmasını önlemek için Irak'a mali ve silah yardımını yeniden başlattı.
Sovyet hükümeti başlangıçta Bağdat'a 1,5 milyar dolarlık yardım sağladı. MiG-23 ve MiG-25 savaş uçakları, T-72 tankları ve karadan karaya ve karadan havaya füzeler de Irak'a gönderildi ve 2000 Rus askeri danışman olarak Irak'a yeniden gönderildi. Moskova, Komünist Tude üyelerinin tutuklanması üzerine İran-Sovyet ilişkilerinin gerildiğini bildirerek Irak ile işbirliğini genişletti.
Moskova 1984'te Saddam rejimi ile 2 milyar dolarlık uzun vadeli bir kredi verme anlaşması imzaladı ve Irak'tan petrol alımını artırması karşılığında Baas ordusuna askeri teçhizat sağlama sözü verdi. 1986'nın ortasından 1988'in başlarına kadar Sovyetler Birliği Irak'a 9,3 milyar dolarlık silah sağladı. Bu silahlar 800 gelişmiş T-72 tankı dahil 2000 tank, MiG-23, 25 ve 27 dahil 330 savaş uçağı ve 300 karadan havaya füzeyi kapsıyordu.
Şubat 1987'deki Kerbela 5 operasyonundan sonra Sovyetler Birliği Irak'ı yenilgisini önlemek için giderek daha fazla Baas rejimini donattı. Şubat 1988'de Birleşmiş Milletler Sovyet Delegasyonu Başkanı ülkesinin Irak'ı aktif olarak güçlendirdiğini ve takviye ettiğini açıkladı. Irak'a uzun menzilli füzelerin ve gelişmiş MiG-29'ların ve uçakların tedariki, Bağdat'ın şehirlerdeki savaşı mümkün olduğunca yoğun bir şekilde sürdürmesine izin verdi.
...1987'de Sovyetler Birliği İran-Irak Savaşı'nda önceki konumunun ötesine geçerek Birleşmiş Milletler'in başka önlemleri çerçevesinde İran'a karşı destek sağlamaya hazır olduğunu ilan etti. Fars Körfezi'nde Amerika'nın İran-Irak Savaşı'na doğrudan müdahil olmasının ardından Sovyetler Birliği bazı sözlü muhalefetlere ek olarak Amerika'nın İran'a karşı stratejisini izlemek ve Saddam rejimini her yönüyle desteklemeye başladı.
İki süper gücün Batı ve Doğu süper güçlerin uydusu olan bölge Arap hükümetleri Saddam rejimine açık veya örtülü hiçbir yardımları esirgemedi. Sadece büyük maddi yardımlarda bulunmakta kalmadılar. Aynı zamanda mal taşımacılığı için limanlarını Irak'a bıraktılar. Ayrıca insan gücü ve silah olarak Irak diktatörünün yardımına koştular. Irak Başbakan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan, Mısır, Ürdün, Yemen, Fas, Tunus ve Sudan'dan 14 bin kişinin Irak Bağız ordusuna bağışta bulunduğunu itiraf etti. Gerçek istatistikler bundan daha fazla yardımların yapıldığını gösteriyor. Nitekim Mısır 1981 ile 1984 yılları arasında Irak'a 2.7 milyar dolar değerinde silah teslim etti.
Tesiniz.
Tahran Radyosu.
Irak Bağız ordusunun Kuveyt'i işgali İran'a karşı 8 yıllık savaş sırasında Saddam yalnız Arap devletlerine çok pahalıya mal oldu. Çünkü donattıkları ordu onlara saldırmış ve tüm yardımlarına saldırganlıkla karşılık vermiştir. Bu sırada Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerinin yöneticileri Irak'ın muharebe kabiliyetinin artmasına ne ölçüde katkıda bulunduklarını itiraf ettiler. Hatta Irak-İran savaşında Iraklı askerleri içecek bile sağladıklarını açıkça belirttiler. Bu arada Irak'ın diktatörü Saddam, Irak halkına ve İran'a karşı işlediği tüm suçlara rağmen uluslararası örgütler tarafından açıkça desteklendi. Amacı sözde küresel güvenliği sağlamak ve ulusların haklarını savunmak olan örgütler bile bu ortamda Amerika ve Sovyetler Birliği'nin etkisi altında saldırgan tarafı desteklemişti.
Uluslararası örgütlerin Irak'ın işgaline karşı tavır alma konusunda dünya güçlerinden ve bölge ülkelerinden daha karanlık ve utanç verici bir sicil olduğunu göz önünde bulundurursak, saldırganı ve savaşı başlatanı kınama konusunda kuşkusuz yasal görevlerine yerine getirmedi söylenmelidir. Tecavüz eşi benzeri görünmemiş ve şaşırtıcı bir şekilde olsa bu örgütler, dar görüşlü olduğunu ispatladı. Dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu olan Birleşmiş Milletler, Saddam'ın suçlarını kınamamada ön saflarda yer alıyor. Savaş boyunca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler şartı uyarınca Irak'ı savaşmaktan alıkoymak istemedi. Bu nedenle bu şartın 41 ve 42. maddelerini göz ardı edildi.
Birleşmiş Milletler tüm kararlarında hep Irak'a desteğini savundu. Sonsey, Irak'ın İran'a karşı başlattığı savaştan bir gün sonra zayıf bir açıklama yaptı ve birkaç gün sonra ilk kararını yayınladı. Güvenlik Konseyi 479 sayılı kararında ve bir sonraki kararlarında saldırgan taraftan ve saldırganlığı kınamaktan bile söz etmemiş, Irak Maas rejiminin İran'ın bazı bölgelerini işgal etmesine rağmen savaşın durdurulmasını ve ihtilafların müzakere ile çözülmesini talep etmişti.
Güvenlik Konseyi'nin eylemleri savaş alanlarından kaynaklıydı. Irak başordusu İran içindeki pozisyonunu pekiştirirken uzun ve anlamlı bir sessizlik içinde Irak'ın yanında yer aldı. İran işgalci düşmana saldırıp geri püskürttüğünde hemen harekete geçip karar alıyordu ve savaşın tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Aslında Irak'ın yenilgisiyle ilgili bir endişe duyulduğu zaman hemen karar yayınlanıyordu.
Hürrem şehrin İran'ın cesur askerleri ve mücahitleri tarafından geri alınması ve kurtarılması sırasında yaklaşık 20 ay işgalin ardından Güvenlik Konseyi'nin ikinci kararının yayınlanması bu iddianın kanıtıdır. Bununla birlikte sonraki yıllarda özellikle Velfec 8 ve Kerbela 5 operasyonları olmak üzere İranlı mücahitlerin yıldırım saldırıları ve düşmanı yenilgiye uğratması Güvenlik Konseyi'ni 598 sayılı karar metnine İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı meşru taleplerini dahil etmeye sevk etti.
Güvenlik Konseyi'nin çift standartlı tavırlarını anlamak için Irak-Kuveyt saldırısından sonra çıkardığı kararların metnine ve hacmine bakmak yeterli. Saddam'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinin ilk gününde Güvenlik Konseyi Irak'ı uluslararası barış ve güvenliği ve şartın 39 ve 40. maddelerini ihlal ettiği için kınadı 660 sayılı kararı yayınladı. Bu bağlamda Irak'a karşı Güvenlik Konseyi 4 aydan kısa bir süre içinde 12 karar kabul etti.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yılı kutsal savunma yılları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Değerli dinleyiciler, İran'daki yenilikler isimli dizi sohbetimizin 17. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alandaki başarıları ele alacağız.
San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki mühendisler, iki İranlı araştırmacı olan Ali Hadem Hüseyin'i, Ruhullah Nasiri ve Samed Ahadiyan katılım ile kalp hücrelerinin içindeki elektriksel aktiviteyi izlemek için güçlü bir araç geliştirdiler. Araç hücrelere zarar vermeden taramak için açılır sensörlere kullanır. Bu cihaz bir ve birkaç kalp hücresindeki elektrik sinyallerinin hareket hızını ve hareketini doğrudan ölçer. Ayrıca 3 boyutlu doku hücreleri içindeki sinyalleri ölçen ilk cihazdır. Bu cihaz araştırmacıların aritmi, saç kıran ve kalp fibrozu gibi kalp rahatsızlıkları ve hastalıkları veya kalp hücresi dokusunun sertleşmesi veya kalınlaşması hakkında doğru bir görüş elde etmelerine yardımcı olur.
Çalışmanın baş araştırmacısı Hugo'nun dediğine göre farklı hücreler arasında bir elektrik sinyali nasıl iletildiğini incelemek hücre fonksiyonu ve hastalık mekanizmasını anlamak için önemlidir. Örneğin bu sinyaldeki herhangi bir anormallik kardiyak aritmi belirtisi olarak kabul edilebilir. Sinyal kalbin bir bölümünden diğerine düzgün bir şekilde yayılmıyorsa bu organın bir kısmı sinyali alamaz ve dolayısıyla kasılmaz.
San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde nano mühendislik profesörü olan Sheng Shu'ya göre cihaz organdan neler olup bittiğine dair yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde etmek için hücresel düzeyde kalp aktivitesine odaklanmak için kullanılabilir. Bu araç yardımıyla hangi hücrelerin düzgün çalışmadığı, hangi parçaların birbiriyle koordineli olmadığını görebilir ve sinyalin nerede zayıf olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler yardımıyla tıbbi teşhisin doğruluğu artırılabilir.
Bu cihaz keskin bir şekle sahip birkaç mikroskobik ve 3 boyutlu alan etkili transistörden oluşur. Bu minik fetler hücreye zarar vermeden zara girerler ve elektrik sinyallerini doğrudan hücreden algılayacak kadar hassastırlar. Bu cihazların hücre içinde uzun süre kalabilmesi için iki fosfolipid tabakası ile kaplanırlar. Fetler aynı anda çok hücreli sinyalleri izleyebilir. Ayrıca hücre içinde iki farklı alandaki sinyalleri de izleyebilirler.
Bu araştırma ekibinin deneyleri ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Her bir kalp hücresinin içindeki sinyallerin birkaç hücre arasındaki sinyalin yaklaşık 5 katı hızında hareket ettiğini gösterdi. Bu cihaz aynı zamanda nöronların içindeki elektriksel aktiviteyi incelemek için de uygundur. Araştırmacılar bir sonraki adımda bu aracı bu amaç için kullanmayı planlıyorlar. Bulgular ayrıca Nature dergisinde yayınlandı.
Bir başka başarı da Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Gastroenteroloji ve Karaciğer Hastalıkları Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar yeni bir çalışmada alkolsüz yağlı karaciğer ve kronik hepatit hastalarında bir hibrit ilacı kullanarak yüksek karaciğer enzimlerini başarılı bir şekilde azalttı.
Dünyada alkolsüz karaciğer yağlanmasının tedavisinde etkili ilaçları bulmak için araştırmalar sürerken bu araştırmacılar poliiran karaciğer başlıklı yeni ve uzun süreli çalışmalarında hibrit hap polipilin etkilerini inceliyorlar. Alkolsüz yağ karaciğer hastalığı ve kronik hepatit olan hastalarda yüksek karaciğer enzimlerini azaltmak için bu ilaç denendi.
Bu çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Rıza Malikzade'ye göre bu çalışmanın ilk sonucu folifil hibrit haplarının sürekli kullanımının major kardiyovasküler vakaların birincil önlenmesinde %33'lük ve vefat sayısını azaltmada %50'lik önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. İnsanlarda yağlı karaciğer hastalığı veya yüksek karaciğer enzimleri olup olmadığına bakılmaksızın genel popülasyondaki denemelere göre bu araştırma yapılmıştır. Araştırmacıya göre folifil alan katılımcılarda kardiyovasküler hastalık ve kalp krizi ve inme riski %80'e varan oranda azalmıştır.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Bilgi Tamanlı İranlı şirketteki araştırmacılar yeni nanoteknoloji farmasötik ürünlerinde kullanılan yumuşak bir jel geliştirdiler. Bu ilaç formu yüksek emilim oranı nedeniyle dünyanın önde gelen ilaç şirketleri ve modern ilaç bilimi tarafından kabul görmüştür. Bilgi Dahili şirketin CEO'nun şirketin çekirdeğini bir grup eczacılık mezunu oluşturuyor. Şirketin CEO'su akademik alanda gerçekleşen akademik ve bilimsel faaliyetleri ürün odaklı hale getirmek ve ticarileştirme potansiyeli yaratmak için çalıştıklarını vurguluyor.
Şirketin CEO'su ayrıca fikirlerin fizibilitesini inceledikten ve üretim koşullarını inceledikten sonra mevcut kapasiteleri göz önünde bulundurarak yumuşak jel ilaçların üretimine yatırım yapmanın gelir elde etmek için iyi bir fikir olduğu sonucuna vardık. Bu nedenle yumuşak jel formundaki Hazard ve nano ilaçların üretiminde odaklandık dedi.
Bu araştırmaya göre ilacın bu formu emilim hızı, ilaçların emilim hızının artması ve diğer birçok özelliğinden dolayı bazı spesifik ilaç moleküllerinin bu ilaç formunda tasarlanma ihtiyacından dolayı büyük ilaç şirketlerinden ve modern ilaç bilim topluluğundan büyük ilgi görmüştür. Şirketin ürünlerinin ana formu lipozom ve nanoya dahili modern ilaç sistemleri olduğu unutulmamalıdır.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda farsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@wis.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gözünden hükümetin değersiz olduğuna değinerek halkı ısrarı üzerine hükümeti kabul ettiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, binlerce ölüyle yaşanan üç büyük askeri savaşın sığdığı bu hükümeti siz Nehrül Belaga'da bakın
bu hükümeti küçümsediğini gösteren ifadelerle tanıtıyor. Bir kez onu İbni Abbas'a hitaben yamalanmış ayakkabısının bağcığından daha değersiz biliyor. Bir yerde ise işte bu hükümet hakkında şöyle diyor: "Senin dünyan bütün ziynetiyle benim için keçinin burnundan çıkan sudan daha değersizdir. Bir keçinin aksırmasından çıkan o rutubetin ne kadar hayati değeri vardır? Hiç." Buyuruyor ki, Ali için bu hükümet, bu güç, bu tahta oturmak bundan daha az ve daha önemsizdir. Bir yerde aynı hutbede hükümeti neden kabul etmediği için şöyle istidlal ediyor: "Eğer orada bulunanların biat etmeye hevesli kitleler varlığı ve bir yar ve yaverin varlığı için bana hüccetin tamamlanması olmasaydı, baktım halk gelmiş ısrar ediyorlar, desteklerini sunuyorlar, kabul ettim. Yine buna sebep olarak ayrıca Allah'ın her ümmetin alimlerinden aldığı ahd yüzünden zalimin zulmüne, masumun ve zulme uğrayanın açlığına sessiz kalmasınlar." Buyuruyor ki Allahu Teala alimlerden dünya bilginlerine görev belirlemiştir ki zalimin tokluğu ve mazlumun açlığı ve yoksulluğuna sabretmesinler, tahammül etmesinler. İşte bunlar emirül müminini hükümete çeken şeylerdi ya da onun aleyhine fesat yapanlara karşı direnmek, dayanmak, hatta askeri savaşa çekenlere, yoksa hükümet emirül müminin için değersizdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Tır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 102. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü bölümümüzde Hac suresinin 73. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında Vad, Suva, Yeus, Yavuk ve Nesr adlarında salih kimseler vardı ki bu kimseler öldüklerinde yakınları onlara olan sevgilerini diri getirmişlerdi. Onlar öldüklerinde yakınları çok sabırsızlandı. O anda bir adam onlara, "Sizin için onlardan 5 heykel yapmamı ister misiniz?" dedi. Dediler ki, "Evet." Böylece adam sevilen ölülerin 5 heykelini yaptı ve onları halka açık bir yere dikti.
Daha sonra 5 kişinin akrabaları ve arkadaşları heykellerin yanına gelip onlara içlerini dökerek saygılarını gösterdiler. Bir süre böyle geçti. Bu neslin ölümünden sonraki nesil aynı heykellere karşı yöntemlerine devam etti. Üçüncü nesilde ise bu konunun tarihi bağlantısı tamamen unutulmuş, o kadar ki bu heykellerin tapılması gereken dünya ötesi varlıklar olduğunu düşünerek, atalarımız bu putlara Allah ile birlikte oldukları için tapıyorlardı. Onlar şefaatçilerdir diyorlardı.
Bu nesilden itibaren insanlar putlara tapmış, şirke ve küfre sapmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinin 23. ayetinde Nuh peygamberin düşmanlarının sözlerinden hareketle bu putların isimleri geçmektedir ve şöyle buyurulmaktadır. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yeus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin.
Bu halkın cahilleri bu taşların elinde mutluluklarını arıyor, azapları ve kötü durumlarının onların kararı olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden putların dikkatini çekmek için her şeyi yaptılar. Evlerini mümkün olduğunca bu taş tanrılardan biriyle süslemeye ve kendi tanrılarından aklı sıra tam olarak yararlanmaya çalıştılar. Çiftlik ve tarım işlerinde onlara yardım etmelerini, ürünlerini bol hale getirmeyi ve seyahatlerinde kişisel yoldaşları ve koruyucuları olmayı, ayrıca kötülükten, şeytanlardan, kem gözlerden ve dar görüşlülükten korunmayı umuyorlardı. Hatta böyle bir umutla her Arap evinde bir put bulundurdu ve ondan yardım ister, hatta yolculuklarında bu tanrıları yanında taşırdı. Ünlü tarihçi Hişam Kelbi'den rivayet edildiğine göre, yolculuğa çıkan her Arap yolun kenarına inip 4 taş toplardı. Daha güzelini tanrısı sayar ve diğer taşlarla da bir kaide yapıp ateşin altında koyardı. Göç ederken ise onları orada bırakırdı. Evet, bu aynı şekilde 4 taş daha seçer ve tanrısını yenilerdi. İşte Arapların işi gücü daha güzel bir taş bulup eski taşı atmaktı. Yeni tanrı seçmekti.
Tahran Radyosu.
Kabe'yi uzaktan görmek zordu çünkü yüzlerce put etrafına toplanmış ve çevresi çevrilmişti. Bu tatsız görüntü her tek Tanrı'ya inanan insanı rahatsız ederdi. Küçük büyük bütün putlara rağmen böyle bir ortamda Allah'a dua etmeleri zordu. Ayrıca bazı Müslümanlar hala putlardan tamamen kopmamış ve onlara saygı duyarlardı. Tevhidin evinden birkaç adım ötede bir grup müşrik putların önünde toplanarak ihtiyaçlarını o puttan istiyordu. Hastaların, sakatların ve yoksulların acılı sesleri ve iniltileri devam ederken yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Diğer bir grup ise yalvarışları, yakarışları sonucu ortaya çıkan yorgunlukla beraber yere yığılıp bayılırlardı. Diğerleri kendilerine bir iple puta bağlarlar ve şifa ararlardı. Bazıları da sanki birkaç dakika sonra bir mucize olacak ve ihtiyaçlarına kavuşacakmış gibi kurban kesip kanını putlara sürerlerdi.
Bu arada en çok da 3 büyük put göze çarpıyordu. Yeus, Kabe'nin önünde duran aslan şeklindeki en uzun ve en güzel puttu. Onu misk ile güzelleştirmiş ve süslerle süslemişlerdi. Gelen herkes onu öper ve önünde secde ederdi. Ondan yardım isterdi. Sonra aynı yüzüstü pozisyonda ayağa kalkmadan at şeklindeki Yaok putuna doğru sürünürdü. Onu da öper, koklar ve yalvarır yakarırdı ve sonra da ayrılırdı. Sonra yavaş yavaş arkasına dönmeden sürüne sürüne geri geri hareket eder ve diğer putlara da saygı duyarak orayı terk ederdi.
Allah-u Teala putların acizliğine ve sahiplerinin rezilliğine göstermek için her zaman insanları bir şekilde bilgilendirmişti. Bu sefer Allah-u Teala bu görevi görünüşte zayıf olan ve bu konuda hiçbir şey yapamayan yeşil bir sineğe verdi. Bu sineğin görevi putperestlerin güzel koku ve süs için putlara sürülen tüm misk ve kehribarı emmek ve hiçbir şey bırakmamaktı. Sineği görevini yaptığında ise kafirler bu olay karşısında hayretler içinde kalmışlar. Fakat putların kutsallığını korumak ve muhafaza etmek için bunu misk ve kehribarın etkisizliğine ve kalitesizliğine ve özelliklerinin kaybolduğuna bağlamışlardı. Ziyaretçiler su için her defasında daha pahalı ve daha değerli misklerle putlara gidiyordu. Ancak putlara onları sürdüklerinde yine sinek hareketi geçip kokuyu yok ediyordu.
Bu sırada Allah-u Teala Hac suresinin 73. ayetini indirdi ve şöyle buyurdu.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile, bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de.
İşte bu ayet müşriklerin mantığının temelsiz ve gevşek olduğunu gösteriyor. Müşriklerin putlarının nasıl bir sineğe karşı aciz olduğunu görmeleri istenmektedir. Müşriklerin putlarının bu kadar ufak bir şeyin üstesinden bile gelemedikleri görülmek isteniyor.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 18. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: Hakkı yardımsız bıraktılar, batıla da yardım etmediler. Cemal Savaşı bizzat içerdiği dünyevilik, açgözlülük, güç arayışı, aldatma, aptallık, kurnazlık ve kötü entrikaları ile büyük bir fitne olarak ilk kez Müslümanları birbirine karşı savaşmalarına sebep oldu. Bundan önce Müslümanlar tek bir cephede durur ve karşılarında muhakkak kafirler ve müşrikler vardı. Fakat bu kez karşı karşıya olan iki cephenin her ikisi de hak taleplik iddiasındaydı. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından yıllar önce bu savaşın nakisin yani anlaşmayı bozanlar ile vuku bulacağını haber vermişti. İnsanlar fitneciler ve güvenliği ihlal edenlerle cihada hazırlanıyorlardı. Çeşitli kentlerde özellikle de Basra'da halkı öldüren, yağmalayan ve evleri yıkanlarla. Bu arada dört büyük kişi kendilerini kenara çekerek diğer Müslümanlarla savaşmaktan endişeli olduklarını belirttiler. Aralarında Abdullah bin Ömer, Usame bin Zeyd ve Muhammed bin Mesleme'nin de bulunduğu söz konusu dört kişi kendi yalanlarını bir şüphenin arkasına gizleyerek savaşın hakkaniyetiyle ilgili şüpheleri olduğunu, ellerinin Müslüman kanına bulanmasından korktuklarını iddia ettiler. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda kendi eşsiz tedbiriyle onlara evlerinize gidin ve kamu alanlarında görünmeyin ki şüpheniz başkalarına bulaşmasın buyurdu. Sonra 15. hikmetli sözünde buyurduğu gibi onların uzaklaşması ile şöyle buyurdu: Her fitne ve belaya düçar olan kınanmaz.
Tahran Radyosu.
Ordu savaşa hazırlanırken Haris bin Havd adında biri söz konusu dört kişinin davranışı nedeniyle şüpheye düştü. Cemal Savaşı ve fitnenin baş müsebbipleri olan Talha ve Zübeyir, Haris'in düşünce yolunu güçlü bir set gibi kapatarak her türlü düşünmesini engellediler. Öyle ki sadece onların sapmış düşüncelerini değil, hatta açıkça Beytülmal'dan daha fazla pay almak gibi aşırı taleplerini, biatlerini kırmalarını ve Müslümanları öldürmelerini göremiyordu. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselama hitaben söz konusu dört kişi gibi savaşa katılmayacağını söyledi. Birçok insanın karmaşık ve derin entrikalarda birçokların hakkı batıldan ayırt edemediklerinin farkında olan, üstelik bu anlayışa sahip olsalar bile gerekli bilgiye ulaşamadıkları veya olayların detaylarını bilemedikleri nedeniyle olayları doğru yorumlayamadıklarını bilen Hazreti Ali aleyhisselam Haris'e hitaben şöyle buyurdu: Haris, sen zekice ve derince değil, dar görüşlü bakıyorsun. Bu yüzden şaşkın kalmışsın. Sen ne hakkı tanıyorsun ki ehli hakkı tanıyasın ve ne de batılı ki onu izleyenlerin kim olduğu bilesin. Bir tarafın hak ve diğer tarafın batıl olduğu fitnelerde hatta sessiz kalmak ve katılmamak bile bizzat bir nevi düşmana eşlik etmek ve hakka karşı gelmektir. Evet, hakkı yardımsız bıraktılar, batıla da yardım etmediler. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber'i devrimci olmayan fikirler, etkili unsurlar, yozlaştırıcıların akışı ve İran ekonomisindeki kusurlu yapılar düzeltilmesi gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği Dış Politika Şefi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Tahran'ın Viyana'da bir anlaşmaya varma konusundaki iyi niyetini ve iradesini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana görüşmelerinin taraflar arasındaki temasların kesilmediğini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcilik ataşesi Ali Hacilari, göçmenlik alanında uluslararası işbirliğini geliştirme gereğini vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Tahta Ravanchi, yaptırımlar uygulamakla birlikte Suriye'nin zor insani durumuna önem vermek ikiyüzlülüktür dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.